Sorularla Sözler programının kıymetli takipçileri, bu hafta 30. sözün birinci maksadının soru ve cevaplarını almaya devam ediyoruz Sayın Profesör Doktor Alaaddin Başar hocamızdan. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkürler, buyurun. Hoş bulduk.
İlk sorumuz hocam. Enenin Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin, sıfatlarının ve şuunatının hakikatlerini gösteren işaret ve numuneleri cami olmasına açar mısınız? Yani buradaki camiyetten maksat nedir? Bu camiyet insandan insana değişir mi?
Şimdi evet, Cenab-ı Hak rububiyetinin, sıfatlarının ve şuunatının, değil mi? Hakikatlerini gösterecek. Hakikatlerini gösterecek işaret ve numuneleri cami diyor. Demek ki bir işaret de bir hakikat var. Bir numune var, bir de hakikat var. Şimdi diyelim işte haritadaki bir noktaya bakıyorsunuz, üzerine yazıyor işte İstanbul. O işarettir yani. İstanbul'un kendisi var, o da hakikattır yani. Değil mi? Ve numune veya mesela diyelim işte kışın ölen yeryüzünün baharın tekrar dirilmesi. Bir ağaç mesela diyelim, bir ağaç kışın ölüyor. Yazın yeniden yaprakla, çiçekleri, meyveleriyle diriliyor. Bu bir numunedir yani. Neye numune? Haşre numune. Ahirette bütün insanların, bütün varlıkların dirilmesine bir numune, bir misal, örnek oluyor yani. Demek ki numune ve hakikat veya işaret ve hakikat, bunları nasıl değerlendireceğiz? Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına, şuunatına bunu uygulayalım, bu kelimeleri. İnsanlığın bir kudreti var değil mi? Bu kudret bir numunedir yahut bir işarettir. Neyin işareti ve numunesi? Allah'ın kudretinin. Onu gösteriyor. Ama İstanbul'un gösteren nokta İstanbul olmadığı gibi insan kudreti Allah'ın kudretini tam göstermez yani. Bir işarettir yani. Ama onun varlığını bildirir. İşarettir. Veya bir numunedir. Aynen ona hakkı tatbik ederken dikkat olmak gerekiyor. Bir benzetmeye girmemek, teşbihe girmemek lazım. Numune, misal yani. Her ikisinde de ana tema yani Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının, şuunatının insan idrakiyle ya yani insanın şuunatıyla sıfatlarını mukayese unsuru alarak hakkıyla bilemeyeceğini izah yani. Yani mesele budur yani. Numune, işaret. Bunun için kullanılmış. Camiye gelince cami istidat bütün insanlarda vardır. İnsanlar insana değişmez. Ama kullanılması noktasında çok fark vardır. Tabi belli özellikler belli insanlarda fazla olabilir. O ayrı mesela. Bazı insanın hafızası daha fazladır. Birinin zekası daha kuvvetlidir. O çok önemli değil. Ama akıl, hayal, hafıza, işte kalp, vicdan, sevgi, korku ilahir cami deyince bütün bunlar her insanda aynen vardır. Aynen vardır. Ama bunların kullanılmasında insan arasında çok fark doğar. Ustadın ifadesi zerreden şemse kadar dereceler var kullanılmasında. Enenin doğru kullanılmasında çok fark var ama mahiyetinde bütün insanlar aynı. Dediğim gibi bazı özelliklerde artma azalma olabilir. O sonucu değiştirmez. Evet.
Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumuz. Enenin vahidi kıyası olarak kullanılır. Rububiyetin ve şuunat-ı ilahiyenin o ene ile bilinmesi ne anlama gelmektedir?
İşte kısmen söylenmiş oldu. Sadece vahidi kıyası ne demek? Onu açıklamış olalım. Vahidi kıyası yani mukayese unsuru olarak kullanmak. Ustanın kendi örneğini verelim. Dersin devamında şöyle bir örnek geçiyor. Zahir malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder. Az önce dedi ki işaretler, numuneler. Onun için burada hakiki kelimesi kullandı. Yani bizim kudretimiz Allah'ın kudreti. Bu işarettir ya, numunedir. Allah'ın kudreti hakikidir, bizimki işaret ve numunedir. Onun gibi burada da malikiyeti ustası örnek aldı. İnsanın malikiyeti hakiki değildir. Mecazidir yani. Kısa bir süre bir mülkte tasarruf ediyor. O gidiyor, oğlu geliyor, benim mülküm diyor. O gidiyor, torunu geliyor, benim mülküm diyor. Dedesi demişti daha önce, dedesi demişti. Mülk neyse odur, mülk Allah'ındır. Gelen benim demiş gitmiş. Yani buradaki maliket hakiki değildir. Yani tasarruf etmek noktasında bir süre o mülkte tasarruf etmiş. Yoksa hakiki malik değil. Biz nasıl harici mülk için böyleyse kendi vücudumuz da bir mülktür. Biz de vücudumuz hakiki maliki değiliz. Evet. Ölünceye kadar kullanıyoruz. Hakiki olsa elimizden gitmez değil mi? Evet. Vefat edince bütün mülk elimizden gidiyor. İşte bunu vahid-i kıyası arıyoruz. Ben zahir malikiyetiyle hakiki malikiyeti. Ben nasıl şu tarlanın, arsanın neyse bahçenin sahibiysem Cenab-ı Hak da bütün mülkün sahibidir. Dedi mi? O bütün mülkün içine bizim bahçede giriyor mu? Giriyor. O zaman mevhum hattı bozar diyoruz. Bütün Allah'a teslim eder diyor. Ama bu mukayeseyi yapar ki o noktaya varsın yani. Yani ben nasıl işte dediğim gibi arsama maliksem Allah da bütün kainatın malikidir. Evet.
Yeni bir sorumuz. Fakat vahid-i kıyasi bir mevcuda hakiki olmak lazım değil. Vahid-i kıyasilerin mevcuda hakiki olmaları neden icap etmez? Eneyi nazar alarak açabilir miyiz?
Az önceki örnek esas alınıp konuşulabilir. Yani bir daha şey yapalım.
Okuyayım isterseniz.
Sadece baş kısmı. Evet.
Fakat vahid-i kıyasi bir mevcuda hakiki olmak lazım.
Mevcuda hakiki. Buradaki maksat şu yani az önceki örnekten bakarsak bu tarla benim, bu arsa benim diyoruz. Değil mi?
Evet.
O hakikaten benim olması gerekmez. Değil mi?
Evet.
Biz zaten benim değil zaten. Ama evet. Onu mukayese unsuru olarak alıp Allah malikiyetini bilebiliyorum. Yani aynı şekilde işte hayatım diyorum mesela. Hayatım ben hakikaten ben olması gerekmez. Emanettir. Bir süre kullanıp, evet. Vahid-i kıyası mevcuda kurmak lazım değildir. Yani illa o şeyin hakikaten mevcut olması gerekmez. İşte mülkün bizim olması gerekmediği gibi, hayatımızın zati olmasının gerekmediği gibi, vahid-i kıyasının da mevcuda kurması gerekmez. Bir kıyas unsuru. Temsiller var ya mesela, hikayelerde de var bu. Adam mesela bir hakikat anlatmak için bir temsil getirir. Bir padişah varmış, işte şöyle şöyle. Oradan bir hakikate ulaşılıyor.
Evet.
Çok mesela diyelim adaleti anlatıyorsa, adaleti anlatıyor. Maksat o hakikat, orada adalettir yani. Ötekisi, hakikaten o padişahın olması gerekmez yani.
Evet.
Yani o adaletini iyi anlamamız için o padişahın gerçek padişah olması gerekmez.
Evet.
O bir temsildir. Temsilimiz dersimizi alırız, mesele biter yani. Evet.
Evet, yeni bir sorumuz. Belki hendesedeki farazı hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyası teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Hendesedeki farazı hatlar misal verilerek farz ve tevehhümle nasıl bir ölçü birimi teşkil edilebilir? İlim ve tahakkukla hakiki vücutlarının bilinmesinin icap etmemesi ne demektir?
Önceki sorunun devamı oluyor zaten. Yani hakikaten benim mülkün hakkı maliki olmam gerekmez. Ben nasıl bir mülkün malikiyim deyip Allah'ın malikiyetini bilmem için o mülkün hakikaten benim olması gerekmez dedik az önce. Bu sırasında misal vermiş oluyor. Hendeste yani matematikte işte efendim mühendislikte diyelim farazi hatlar var değil mi? İşte mesela evin şeklini çiziyor. Mesela bu orada dikdörtgen diyor. Şu orada kare diyor mesela. Değil mi? O dikdörtgen kareyle evi teşkil ediyor. O dikdörtgen diye bir varlık yok. Kare diye bir varlık da yok. Hakkı vücudu lazım gelmez. Ama o şekillerden ev teşekkür ettirilebilir. Yani hakikate ulaşılabilir. Hakikat evin kendisi ise plandaki dikdörtgenler efendim kareler de farazi hatlardır ama farazi hatlardan hakiki eve gidilir. Sonra zaten farazi hatın hüküm kalmaz. Mevhum hattı bozar değil mi?
Evet.
İş ev teşekkür etti mi plan da ortadan kalkar zaten.
Evet.
İş biter. Yani bu misal oldu. Üsttekine misal bu yani.
Tamam.
Farklı şey değil. Evet.
Teşekkür ederiz. Evet yeni bir soru. Marifet ikliminde merhale kat etmenin yolu sadece enaniyet midir? Yani burada akıl, ilham, delil ve bürhan, enaniyet olmazsa bir mana ve kıymet ifade etmiyor mu? Mesela enaniyeti olmayan melekler bu marifetten mahrum mu kalıyorlar?
Şimdi marifet Allah'ı tanıma demek malumunuz. Bu noktada melekler de Allah'ı tanıyorlar, mümin cinler de tanıyorlar, mümin insanlar da tanıyorlar. Hepsinde marifet var. Ama insanın farkı ne diğer meleklerden? İnsanda cüz irade bulunduğu için iradesini hayra da şerre de sarf edebiliyor. Ve marifet ikliminde ilerleyebileceği gibi marifet sahasında tam tersi küfür isyan sahasında da ilerleyebiliyor. Değil mi? Yani imanda da, küfürde de, itaatta da, isyanda da ilerleme veya gerileme yani imkanı var insanın cüz irade olduğu için. Onun için meleklerde marifet var ama sınırlı. Mesela diyelim bir ağacı mevke melaike. O ağacı tanır. Ve Cenab-ı Hakk'ı o ağacın maliki olarak tanır. Yani arşın maliki olarak tanımaz. Yani ustadın kendi ifadesi bir yağmur tanesi mi diyor mevke melek, arşın mevke melek cinsinden değildir diyor. Şimdi her iki melekte de marifet vardır Allah'ı tanıma. Ama arada çok fark var. Biri Allah'ı ağacın maliki olarak tanıyor, diğeri arşın maliki olarak tanıyor. Değil mi? Şimdi çok insanlarda, müminlerde de bu kadar çok farklar var. Zerreden şemse kadar. Ustadın kendi ifadesi. Bunun kaynağı da cüz-i irade. Meleklerde bu yok. Onun için onlarda marifet vardır fakat sınırlıdır. Neye müvekkelse onu tanır. Bir de şu yönden de meleklerin marifeti sınırlıdır. Melekler bazı esma-i ilahiyeyi bilmezler. Rezzak ismini bilmezler, Rezzak ismini. Çünkü yemez içmezler. Onlar bir elmaya rızık olarak bakamazlar. Eser olarak bakarlar. Dünkü kuru ağaçtan Rabbimiz şu renkli, yumuşak meyve cismi çıkardı. Meyve değil mi? Ama rızıktır, vitamini vardır, enerjisi vardır. İnsana şu faydaları vardır. Bu bilgiden mahrumdurlar çünkü yemezler kendileri. Onun için Cenab-ı Hakk'ı Rezzak olarak tanım noktasında insan daha ileridir. Şafi olarak da Allah'ı tanımazlar melekler çünkü hastalanmazlar. Değil mi? Dolayısıyla o noktada da Gaffar olarak da tanımazlar çünkü günahları yoktur. İnsan günah işliyor, tövbe ediyor, affediliyor, Gaffar ismi tecelli ediyor. Yani insanın şeyi daha geniş. Daha önce de belki söylemiştik bir programda yanlış anlaşılmasın diye bir tavsiye gerekiyor. Büyüklerimizden dinlediğimiz şu, yani mahiyet olarak insan mahiyeti melek mahiyetinden üstündür. Arz-ı halifedir zaten. En son yaratılmıştır. Ağacın en son cüz olan meyvesinin dallardan, yapraklardan üstün olması gibi bir bakıma. Bir cihete tabii. İnsan diğer meleklerden de üstündür. Mahiyet olarak üstündür. Ama her insan her melekten üstün değildir. Diyorlar alimlerimiz. Yani melekler mesela peygamberleri var. Dört büyük melek, meleklerin peygamberleri. Bizim de peygamberlerimiz var. Bizim peygamberimiz onların peygamberlerinden üstündür. Yani öyle diyorlar. İnsanın avamı meleğin avamından üstün. İnsanın alimi meleğin aliminden üstün. İnsanın peygamberi meleğin peygamberinden üstün. Ama insan avamı Cebrail'den üstün diyemeyiz. O ayrı bir konu ama evet. Aklımıza gelmişken tekrarlamış olduk. Evet.
Yeni bir soru. Sual. Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? El cevap. Çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir tayin vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmaması ve mahiyetinin anlaşılmaması misallerle anlatılırsa daha sonraki mevzular daha iyi anlaşılacaktır. Bu hususta yardımcı olabilir misiniz?
Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları hem mutlaktır hem muhittir. Mutlak hem ezelde hem ebedidir bütün sıfatları. Mutlak ve muhit. Burada ikisi geçti. Mutlak mukayyetin zıddı. Mukayyet kayıtlı, mutlak kayıtsız. Kayıt altına alınmayan demek yani. Cenab-ı Hakk'ın kudreti mutlaktır. Ne demek? o kudret bir icraatta, bir tasarrufta bulunurken bir başka kudret onu kayıtlayamaz, sınırlayamaz. Mutlak o. Cenab-ı Hak kendi kudretini, tasarrufunu kendi kayıtlar. Ne demek? İnsan kolunu Cenab-ı Hak milyarlarca kilometre yaratabilirdi kudreti. Ama hikmeti bu kadar müsaade etti. Yani hikmeti kudretini kayıtlıyor. Bir başka kudret değil. Mutlak o demek yani. Kayıt altına alınmayan demek. Muhitte ihate eden, her şeyi kaplayan. Dışında bir şey kalmıyor. Allah'ın ilmi muhitte ne demek? Onun bilmediği hiçbir şey yok. Her şeyi bilir. Kudreti mutlaktır ne demek? Onun kudretinin tasarrufunda olmayan bir başka şey yoktur. Hepsi o kudretin tasarrufundadır. Muhit de bu yani. Yakın mı birbirine? Şimdi mutlak ve muhit olan bir şey anlaşılması zor. Çünkü biz mutlak ve muhit sıfatlara sahip değiliz. Onun için bunları anlayamayız biz. Anlayamayız. Nasıl anlayacağız? Şimdi dersin devamında ustad izah ediyor zaten. Kısaca söyleyelim. Mesela şöyle bir örnek veriyorum. Mutlak olan bir şey bilinmesi zordur. Şimdi mesela insan bir yazı yazıyor ya değil mi? Bir harf yazıyorsunuz, bir boşluk koyup ikinci harfi yazıyorsunuz. Yazı yok da boş kısımlardır. Evet. Şimdi mutlak olsa hep mürekkep olsa yazı olmaz. Evet. Değil mi? Evet. Sınırlanacak ki yazı ortaya çıksın. Mutlak olsa veya mesela hep gündüz olsa gece bilinmez. Hep gece olsa gündüz bilinmez. Mutlak olsa. Kayıtlı. Gündüz geceyi, gece gündüzü kayıtlıyor. Ve biz ikisini biliyoruz. Yani. Bu kayıtlardan biliyoruz. Yani mutlak olsa bilemeyiz. Muhite de bir örnek şöyle veriliyor. Mesela işte her yemekten sonra işte Rabbimize hamd ediyoruz değil mi? Evet. Niye hamd ediyoruz? Niyesi belli de. Başka cihetini söyleyeceğim. Çünkü sabahtan yedik, öğleye kadar ya da akşama kadar daha yemedik. Arada boşluk var ya.
Evet.
Değil mi? Sonra tekrar yedik. Nimet hatırladık ve Rabbimize hamd ettik. Ama şimdi hava nimetinde boşluk yok. Sürekli nefes alıyoruz. Hiç hamd aklımıza geliyor mu?
Zor.
Halbuki daha mühim bir nimet hava. Buna rağmen havaya şükür aklımıza gelmiyor. Niye? Muhit olduğu için. Muhit olunca her şey kaplamış. Havasız bir yeri yok. Havasız bir anımız da yok. Evet. Bu bize gaflet verebiliyor. Buna misal yani. Cenab-ı Hakk'ın sıfatların da hududu olmadığına göre nihayeti, efendim, her şeyi ihate ettiğine göre nasıl bilinecek peki? İşte ene bahsi bunu izah edecek zaten.
Evet.
Yani insan enaniyeti bu işi yapıyor. Evet.
Evet. Yeni bir soru veya devamı diyelim. Mesela zulmetsiz daimi bir ziya bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlıkla bir hat çekilse o vakit bilinir. Daimi bir ziyayı bilmek için hakiki ve vehmi bir karanlık çizilmesi icap ediyor. Bu tabirle ne anlama gelmektedir? Bir örnekle açabilir misiniz?
Bu, az yukarıda bunu söylemiştik zaten. Evet. Sıfatların muhit olmasını ziyaya misal vermiştik. Buradaki soru şu, hakiki ve vehmi karanlık nedir? Ona bir örnek veriyorum sadece. Hakiki karanlık, bildiğiniz karanlıktır işte, evet. Gece.
Evet.
Gece hakiki karanlıktır. Evet. Onunla gündüz bilinir.
Evet.
Vehmi karanlık ne olabilir? Gündüz vakti gözünüzü kaparsınız, karanlık olur.
Evet.
Gündüz vakti pencereleri kapatırsınız, karanlık olur. Evet. Ama vehmidir yani, evet. Hakiki değildir. Ama bu vehmi de olsa bu karanlıkla ışığın ne olduğu bilinir. Evet. Işığın ne olduğu? Hakiki ve vehmi.
Çok güzel.
Mesela bir insan, az önceki örneğe dönelim. Cenab-ı Hakk'ın malik olduğunu bilmesi için kendi bahçesinin hakiki malik olması gerekmez. Evet. Vehmi olarak ona maliktir. Evet. Ama o vehmi malikiyetle Allah'ın hakkı malikiyetini bilir.
Evet.
Diğer sıfatlarda.
Çok güzel.
Buna göre, evet.
Teşekkür ederiz. Evet, yeni bir soru. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının muhit ve hudutsuz olmaları ile onlara hükmedilmemesi veya hükmedilememesi, ne olduklarının bilinememesi ve hissedilememesi ne demektir?
Yine aynı örnek verilebilir, az önceki örnek. Zulmetsiz daim bir ziya bilinmez, hissedilmez dedi değil mi? Şimdi Allah'ın kudret ziya ise, Allah'ın her ismi nurdur, nuranidir, bir ismi nurdur. Şimdi kudret her sıfata nurani denir değil mi? Şimdi kudret sıfatının bilinmesi için kudretin erişmediği bir yerin olması gerekmez yani. Yani her şeyi ihat edince, peki nasıl bileceğiz kudreti? Muhit olunca ve kayıtlı olmayınca. Vehmi bir hat çizmekle biliyoruz mesela. Diyelim işte kudrete nasıl hat çiziyoruz? İşte ben nasıl işte 5 kiloyu kaldırabiliyorsam işte hat çizdik işte. Bu vehmidir yani. Cenab-ı Hak da bütün alemleri çeviriyor diyebiliyoruz. Şimdi her şey zıddıyla biliniyor denir ya. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının zıddı yok ki bilinsin. Yani kudretin zıddı yok. Allah'ın her şeye kadir. Yani peki kudreti nasıl bileceğiz? Enaniyet, bir mahluk yaratacak, ona kuvvet de verecek, acizlik de verecek. Bunun ölçü alacak, Allah'ın kudretini bilecek değil mi? İşte yine sıfatlara misal verecek olursak, daimi bir ziya. Şimdi her şey hayat sahibi olsaydı, her şey. Güneş de bizim gibi hayat sahibi, ay da bizim gibi hayat sahibi, ağaç da bizim gibi hayat sahibi. Değil mi? Taşlar da, işte ağaçlar da, her şey hayat sahibi. O zaman biz hayatı bilmezdik, hayat nedir? Değil mi? Hayatsız şeyler de olacak ki.
Evet.
Ve ölüm olacak ki.
Evet.
Onu ölçü alıp da hayatı bilelim. Ölüm olmasa hayat bilinmez. Ve her şey hayat sahibi olsa yine hayat bilinmez. Muhit.
Muhit.
Evet.
Allah razı olsun. Evet, yeni bir soru. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim tasavvur eder, bir had çizer. Bu paragrafı devamıyla, detaylıca izah eder misiniz?
İşte ana fikir olarak daha önce söz edildi bunlardan. Burada ne üzerine duracağız? İnsan rububiyeti mevhume, malikiyeti mevhume, kudreti değil mi?
Evet.
Malikiyet, kudret, ilim. Bunlar mevhum ama bunlarla bir hat çizerek Cenab-ı Hakk'ın hakki rububiyetini, malikiyetini, kudretini ve ilmini insan bilebiliyor. Değil mi? Buna birer örnek vermeye çalışalım. Şimdi rububiyeti mevhume. Bizim terbiye edicimiz mevhum. İşte insan ne yapıyor diyelim? İşte bir bakırı terbiye ediyor. İşte bir tencere yapıyor değil mi mesela? Bu bir terbiyedir yani. Ama bakır yaratan Allah. Bu bakır nereden geldi? Dünya güneşten koparken güneşten bakır madenleri mi vardı? Dünyaya geldi değil mi? Bakır Cenab-ı Hak dünyada yeniden yarattı. Yani biz de Allah'ın yarattığı bakırı terbiye ederek tencere yaptık. Bu bir terbiyedir yani.
Evet.
Biz bakırdan tencere yapıyoruz. Cenab-ı Hak topraktan bizi yapmış mesela.
Allah.
Sonra bizi öyle yapmış ki sanat eser yapabiliyoruz. Bu da gün ondan geliyor. Yani arıyı öyle yapmış ki bal verebiliyor. Biz öyle yapmış ki değişik sanat eseri yapabilir istadımız var buna. Ama bunu kendi iradeyi bize bırakmış. Şu sahada kullansan şu eser yaparsın, bu sahada kullansan bu eser yaparsın. Değil mi?
Evet.
İster mimar ol, ister hattat ol, ister işte halı ustası ol, ister ne olursan ol yani.
Evet.
Ama istat hepsine var yani. İstadı işte arı baldan başka bir şey yapabiliyor mu? İpek böceği bal yapabiliyor mu? Diyelim bir sinek işte ipek görebiliyor mu?
Evet.
Ha. O halde bizdeki istidat da Cenab-ı Hak'tan geldiği için.
Evet.
İşte o mevhum, o da mevhum yani. Evet. Ama bizim sadece rolümüz burada onu kullanıp kullanmamak. Doğru ve yanlış kullanmak o kadar.
Evet.
Yoksa bizim rububiyetimiz mevhum. Dün bir damlasıydık, bugün insan olduk. Her şeyimizde Allah bizi terbiye etti. Gözümüze, kulağımıza, aklımıza. İstadımız da o verdi. Kullanmayı bize bıraktı. Onun için bizim rubiyetimiz mevhum oluyor. Ama bunları biz Allah'ın hakkı rububiyetini biliyoruz. Cenab-ı Hak alemleri terbiye etmiştir. Güneş terbiye eden de odur, ayı terbiye eden de odur. İşte Rabbül Alemin'dir Cenab-ı Hak. Her zaman okuyoruz Fatiha suresinde. Bunun bir küçük misali de insandır. İnsandaki bütün alemleri de o yaratmıştır. Göz ayrı alemdir, kulak ayrı alemdir, mide ayrı alemdir, ciğer ayrı, pankreas ayrı. İlahir değil mi? Her hücre ayrı bir alemdir. Bütün bu alemleri Allah terbiye etmiştir. Bu noktaya nereden varıyoruz? Biz bir şey terbiye ediyoruz da. Diğeri neydi?
İlim.
Rubiyet-i mevhume. Söyleyeyim de bakayım. Evet. Tamam, var burada. Malikiyet. Rubiyet-i mevhume bir malikiyet. Malikiyetimiz mevhum, onu az önce dedik zaten. Bu tarla benim diyoruz, mevhum. Bizden sonrakiler benim diyor, bizden öncekiler benim diyorlardı. Değil mi? Çünkü biz o şeye niye malik değiliz? Üstad başka yerde ifade ediyor. Belki daha önce söyledik mi? Yani bir şeye biz malik olmak için şartlar var. Onu biz yapacağız ki bizim olsun. Öyle mi?
Evet.
Değil. Değil mi? Mesela ben bu ele malikim diyoruz. Bu mevhum bir malikiyettir. Çünkü niye ben yapmamışım? Öyle mi? Yolda bulmamışım diyor, değil mi?
Evet.
Satın almamışım. Miras kalmamış. Niye bu el benim olsun? Emanet.
Emanet.
Ben kullanıyorum diye benim diyorum yani. Ben malikiyetin mevhumu şeyin dediği gibi Yunus Emre'ler
mal sahibi.
Mal sahibi, mülk sahibi, hani bu mülk sahibi her gelen benim demiş gitmiş. Yani burada bir nokta var tabi mülkün kendi mevhum değil. Bizim ona sahip olmamız mevhum. Yani mülk mevhum değil.
Evet.
Mülk hakiki her şeyde. Bizim ona malik olmamız mevhum. Rubiyet-i mevhume malikiyet dedik. Sonra bir kudret de öyle. Kudretin de mevhum. Dün anne rahminde kendinizden habersiz kudret nedir bilmezdik. Cenab-ı Hak bizi insan yaptı ve kuvvet, kudret sıfatı verdi bize değil mi? Onunla bir süre işlerimizi görüyoruz. Sonra ihtiyarlıyoruz. Kuvvetimiz yavaş azalıyor. Ölüyoruz. Tamamen gidiyor. Dedik mevhummuş yani. Ama onu ölçü alıyoruz. O kudret, ben nasıl bir kuvvetimle şu işi yapıyorsam Allah da kudretiyle bütün alemleri çeviriyor.
Amin.
Diye o vahid-i kıyasi olarak kullanıyoruz kudretimizi. Hakiki kudreti biliyoruz. İlim de öyle. Biz de aynı aramda hiçbir bilmezdik değil mi? Sonradan öğrendik. Yani şimdi biz ilim sıfatı bizde var da mesela ne yapmayı biliyoruz biz? Yani Üstad buyuruyor ya, insan diyor öyle fiili mahsuldür ki istadi irade ettiği şeyi kendisine veriyor. İnsan ne kadar meslek varsa hepsini bilebiliyor. Bir hayvan bile değil. Koyun sadece süt vermeyi bilir. Arı sadece bal vermeyi bilir. Güneş sadece ışık vermeyi bilir. Bir ilim dersek şayet. Misal olacak yani. Elma sadece elma verir. Armut veremez. İnsan öyle de. İnsan ilim sıfatını her yerde kullanabiliyor. Neye yönelse orada Allah önünü açıyor. Bir dil hayır, o hayır ona lütfediyor. Tersi de var tabi Allah muhafaza. Onun için bizim ilmimiz de mevhum. Bir süre sonra dediğim gibi yaşlanıyoruz, unutkanlık başlıyor. Daha sonra da vefat ettik mi hiçbir şey kalmıyor geride. Ama ruhumuz elhamdülillah imanla, salih amelle geçmişse bir olay mı? Mesele yok. Öteki ilimler bizim bilmemiz demek. Çünkü bildiğimiz şeyi de Allah yaratmış. Bildiğimiz şeyi neyi biliyoruz? Değil ilim malum tabi ya.
Evet.
Ben şunu biliyorum. O bildiğim şeyi de Allah yaratmış. Evet. Da ben onu biliyorum hani.
Evet.
İşte, adam falan yeri keşfetmiş. Orayı yapmamış değil mi? Keşfetmiş. Allah yapmış da keşfetmiş değil mi? İlmimiz de böyle, kudretimiz de böyle. Ama bunları dediğim gibi bir hat çizeriz bunlara. Ben ancak şunu terbiye edebilirim. Allah bütün alemi terbiye eder. Ben gücüm ancak şunu yeter. Allah'ın kudreti her şeye muhittir. Ben ancak efendim söyleyeyim şuna malikim. Allah bütün mülkün malikidir. İlahir. Bu haddi çizer ve Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını bilir. Sonra mevhum hattı bozar. Bütününü Allah'a teslim eder diyor. Evet. Peki.
Hocam devamında bir sorumuz var. Bütün sıfat ve şuunat ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat enede münderiştir. Bu her insan için geçerli midir? Yoksa peygamberimize onun varisi olan büyük zatlara mahsustur.
Yok. Şimdi, enede münderiştir, enede münderiştir. Münderiş ne demek? Ders edilmiş, konulmuş, yerleştirilmiş insan enesine. Bütün bu binler sıfat ve şunat-ı ilahiyi bir derece bildirecek, gösterecek. Binler esrar-ı ahval ve sıfat ve hissiyat. Bu her insanda var. Peygamber'e mahsus değil. Ene ben demek değil mi? İnsan ruhu ene. İnsan ruhu yani. Kemalli insan ruhu demek. Daha önce ifade etmiştik. Ben deyince ruhu beden beraber kastediyoruz. Ama beden ruhun hanesi olduğu için esas olan ruhtur. Onun için ene deyince de esas ruhtur. O istidat da ruhta vardır. Bedende istidadı vardır ama miden istidadı hazmetmektir. İşte göz istidadı görmektir. Ama ruhun istidadı marifetullah, muhabbetullah, vahid-i kıyası yaparak kendi sıfatlarını ve eşyanın özelliklerini, Allah'ın sıfatlarını, esmasını bilmek. Asıl ennenin şeyi bu yani. Yeri burası. Bunu iyi kullanmaktan cennet, kötü kullanmaktan cehennem çıkıyor. Yani bu bütün insanlarda var. Ama kullanmada çok fark var. Değil mi? Sermaye herkese var ama aynı sermayeyle birisi 5 kuruş kazanmaz, birisi milyarlar kazanır, birisi iflas eder. Allah muhafaza. Ama sermaye herkese aynıdır yani. Evet.
Evet. Evet. Programımız burada sona erdi. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.